Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Canlıyız.
Ahval Editörler Masası'ndan herkese merhabalar. İlhan Tanır ve Ergun Babağan'la birlikteyiz yine. Olağanüstü gelişmeler. Dolayısıyla bunları değerlendirmeye canlı yayında devam edeceğiz. Bugünün en önemli gelişmesi, uzun bir sessizlikten sonra Marmaris'ten dönen Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun bir toplantı ardından yapmış olduğu açıklama. 20-25 dakikalık bir açıklama bu ve emekli amiraller bildirisinin değerlendirmesi, ona tepkiler şeklinde değerlendirilebilir. Bu arada bir başka gelişme de yine 100'e yakın eski milletvekilinin imzasıyla yayınlanan yine Montre ve Sözleşmesi ve Kanal İstanbul'u konu alan bir başka bildiri. Bu da onun arkasından geldi ve bunun üzerine odaklandı tabii gündem. Erdoğan konuşmasında yumuşak sayılabilecek, dikkatli sayılabilecek bir üslup kullandı ise de yine de konuşmasının ortalarına doğru vites büyüttü diyebiliriz ve şu noktalar üzerinde durdu. Bir tanesi Montreux Sözleşmesi ile ilgili olarak üretilen gündemin aslında yapay bir gündem olduğunu söyledi ve gündemin diğer maddesi üzerinde fazla durmak istemediğini belli eder şekilde, yani bu takkeyle namaz kılan generalin görüntüleri üzerine fazla durmadan lafı CHP'ye getirdi. İmzacılar üzerinden, imzacıların kimlikleri üzerinden, aidiyetleri üzerinden ve bir noktada bu kişilerin, subayların bir kısmının doğrudan doğruya CHP'li olduğunu söyledi. Aile fotoğraflarıyla birlikte bunun bağlantılarının yarından itibaren medyada görüleceğini söyledi. Önemli bir nokta bu. Belki de bundan sonrasıki istikameti bize anlatan bir anlatım kısmı. Ama diğer noktalarda çok daha sertleşebilirdi fakat sertleşmedi. Ama yumuşayacağına dair de bir işaret görünmüyor gibi bir durum var ortada. Evet, başlayalım bunu değerlendirmeye. Genel olarak nasıl bir süreç yaşanıyor bugün itibariyle Ergun?
Vallahi yani görünen o ki herkes herkesi satıyor. Yani bu bildiriye imza atanların büyük bir kısmı Montreux Sözleşmesi'nin çıkarak Türkiye'nin Amerika'ya Karadeniz'de yeni açılımlar sağlayacağı endişesinde. Perinçe'ye bakarsan da bunlar Atlantikçi. Atlantik bunları yönlendiriyor. Halbuki biliyoruz ki işte ulusalcı çoğu ağırlıklı olarak hareketin organizasyonlarını yapanların Mavi Vatan başta olmak üzere ulusalcı söylem ve ideolojiyi savunan, tezler yazan, bu konuda uzun dönem televizyonlara çıkıp yandaş medyanın kanallarında görüş beyan eden insanlar olduğu ortada. Sanki artık şu anda Türkiye'de ulusalcılık, ortak bir fikir, her şey gibi o da çürümüş. Mesela o Yayla mıydı o sürekli? Cihan Yayla mıydı? Yaycı mıydı?
Cihat Yaycı.
O mesela tamamen kariyerist, kendine alan açmaya yönelik bir şahsiyetmiş. Belli ki bir dönem cemaate çok yakınmış. Sonra ulusalcılara kaymış. Sonra şimdi Erdoğan'a teslim etmiş vaziyette kendi şeyini.
Onun bir cemaatçi background'u da var bu arada.
Evet, işte onu diyorum. Bir dönem cemaatle şeyi olmuş teması, ilişkisi. Ama yani cemaatçiliği de dindarlık değil, ulusalcılığı da milliyetçilik değil. Yani adam nerede şey varsa ekmek oraya doğru gidiyor. İşte medyada da onun çok örnekleri var. Bu Türkiye'deki o genel güç ve paraya tapınma şeklinin nerelere vardığını gösteriyor aslında. Ne ilke kalmış, ne inanç kalmış. Bugün biz Yekten Yılmaz'la bir çekim yaptık az önce. Onun görüşü bu kendilerini hala kurucu unsur olarak gören kesimler, işte amiraller, en modern ve batıya açık kesimi olması gereken bir grup Türkiye'de, hem meslekleri icabı hem eğitimleri icabı, diplomatlar emekli, emekli milletvekilleri bir ciddi panik yaşıyor. Ama yani o paniğin de karşılığı yok. Türkiye Boğazlar Sözleşmesi'ni, Montreux'u değiştirip Lozan'dan çıkıp Rusya ile doğrudan çatışmaya, büyük gerilimlere yol açacak adımları atacak bir güçte değil. Yani Suriye'de uçak düşürdüğü zaman gördük ki eğer Türkiye Rusya'yı çok provoke eder, sıcak bir çatışma riski doğurursa NATO yanında olmayacak. Çünkü ne Amerika, ne İngiltere, Rusya ile gerilimle Fransa, hiçbir ülke bu gerilimlerin NATO'yu da içine alacak şekilde büyük bir felakete dönüşmesini istemez. Türkiye'de herhalde, Ankara'da da bu kadarcık akıl vardır. Yani Karadeniz'de getirip Amerikan donanmasını Rusya'nın burnunun dibine sokup güçsüz olarak, kontrolsüz bir şekilde Karadeniz'deki dengeleri alt üst etmeye kalkarsan bunun bir cevabı, karşılığı olur. Mutlaka bu bugünkü asıl konuşma, Montreux ile ilgili asıl konuşma Putin'e ve Rusya'ya yönelikti. Onu dokunmayacağını, ellemeyeceğini söyleyerek. Zaten Montreux Sözleşmesi sadece İstanbul Boğazı'nı değil, Çanakkale Boğazı'nı da kapsayan, iki boğazdan geçişi düzenleyen bir anlaşma. Bugün okudum birkaç yerde. 20 yılı dolduğu için aslında Türkiye her an tek taraflı olarak bu sözleşmeden çıkabilir, ama çıkmasının bir anlamı olmaz. Çünkü
sebebi de yok.
Evet, askeri egemenliğini Türkiye'nin kabul eden uluslararası açıdan ve oradan Karadeniz'e geçecek savaş gemilerinin nitelik ve sayısını kısıtlayan, önceden bildirime bağlayan bir anlaşma bu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda Rusların çok büyük şikayetleri üzerine Türkiye'nin boğazlar politikasından ortaya çıkmış bir gelişmelerle önemi daha da artmış vaziyette. Yani Stalin'in kalkıp İkinci Dünya Savaşı sonrası boğazlarda kontrol hakkı istemesi nedensiz değildi elbette. O bile eğer Montreux'den çıkar, Karadeniz'de Rusları rahatsız edecek bir takım kararlara gitme eğiliminde olursa sonuçlarını gösteriyor. Amerika'nın da Türkiye'yi Rusya ile böyle kafa kafaya getirecek bir projesi, planı var mıdır bilmiyorum. Gerçi işte Kuveyt'in işgali sırasında Saddam'ı o yönde tahrik ettikleri, cesaret verdikleri biliniyor. Ama Türkiye sonuç itibariyle her şeye rağmen bir Irak değil. Erdoğan da bir Saddam değil diye düşünüyorum. Rusya krizinde Türkiye çok büyük bir öfkeyle karşılaştığı zaman durmayı, geri adım atmayı, özür dilemeyi biliyor. Yani kendini onca ağır satmasına rağmen Rusya ile birebir kalmak istemeyecektir. Ukrayna'da, Libya'da, Suriye'de, Kafkasya'da çekişmeleri sürer, ama bir yandan da iki ülke arasında artık iki ülke arasında da çok karanlık, değişik ilişkiler var. İşte Putin iki dönem daha bugün iktidarda kalmasını garanti edecek düzenlemeyi de yaptı. Burada ama o amirallerin, kimi emekli diplomatların, kimi milletvekillerinin bu konuda çok ciddi kaygıları olduğu, saray yönetiminde Türkiye'nin serseri bir mayın gibi çarpacak bir yer aradığına ikna oldukları, devletin kurum ilkelerinin ayaklar altına alındığını hissettikleri, aslında CHP'nin, İYİ Parti'nin, muhalefetin söylemesi gereken eleştirileri o bildiride dile getirdiklerini görüyoruz. Evet. Çok ayıp ve hukuka aykırı bir şekilde sabaha karşı yataklarından kaldırılıp gözaltına alınmaları, Türkiye'de işte farklı bir görüş dile getiren herkese yönelik terör, baskı, susturma hareketinin bir parçası ve devamı olarak görülüyor. Asıl utanç verici tabii ki fikirdaşları, ve silah arkadaşlarının bir zamanda görev yaptıkları onları bu kadar kolayca satıp gözden çıkarmaları. Çünkü en küçücük vicdan kırıntısı olan herkes burada bir darbe çağrısı ya da darbe girişimi olmadığı gerçeğini görür. Tecrübelerine dayanarak kendi görür. Yani mavi vatanı savunurken iyi de Montreux'dan çıkmayın deyince mi bu insanlar kötü oluyor? Tuhaf bir şey. Açıklaması evet. imkansız.
Peki. İlan?
Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Yani Ergun Baba'nın çok iyi girdi. Onun söylediği birkaç noktaya ek. Özellikle Cihat Yağcı meselesi. Bence önümüzdeki günlerde haftalarda daha fazla şeyler duyacağız. Çünkü Cihat Yağcı malumunuz Cem Gürdeniz'le birlikte işte Mavi Blue Homeland, Mavi Vatan'ın mimarı olarak biliniyor.
Ve aslında Cihat Yağcı son... isim babası Cem Gürdeniz. Cihat Yağcı.
Evet.
Cihat Yağcı onu
ama onu popüler yani... yapan Cihat Yağcı evet. oldu. Ve de Cihat Yağcı son 1-2 ay içerisinde mesela çok ilginç şeyler söyledi ve söylediği şeyler imkansız olan şeyler. Mesela işte Brezilya'dan uçak gemisi alalım diyor. Bunu İsmail Demir canlı yayında cevapladı ve bunun yani dalga geçercesine cevapladı. O böyle iddialarda bulunanlar o geminin bir tarihine baksınlar dedi. Çok korkunç tırnak içerisinde çok korkunç masrafı var dedi. Böyle bir şey olmaz dedi. Sonra Cihat Yağcı yine son bir ay içerisinde İngiliz Harrier jetlerini alalım dedi. Ben bu İngiliz Harrier'de dünyada bir F-35B'ler var. Yeni çıkan
ve Türkiye'de
atıldı. Direkt evet dik inip kalkabilen bizim Anadolu TGC'ye uyabilecek uçaklardan bir tanesi.
Anadolu'nun şeyini söyleyelim. Anadolu şeyinde ben Amerikalıların uçak gemisine geziyle gitmiştim. Bir sapan sistemi var. Uçağı o kısa pistte havalandırmak için güçlendiren, hızlandıran bir sistem var. O Anadolu gemisinde olmadığı için dikine inen kalkan uçağa ihtiyacı var. O olmadan uçakların o mesafede kalkış hızına ulaşmaları mümkün değil.
Mancınık sistemi
evet.
oldu.
Evet ve de tavsiye ettiği Harrier jeti 2030'larda bitiyor ömrü. Bunu ya yani o kadar basit bir bilgi ki bu. Ben yıllar önce öğrendim bunu. 2-3 yıl önce F-35'lerle ilgili sorun olduğu zaman bütün açık kaynaklarda var. İngilizler zaten tedavülden kaldırıyor ve de Cihat Yağcı gibi çok popüler bir isim kalkıp demeç veriyor ve her yerleri alabiliriz diyor. Arka arkaya 2-3 tane
fikir egzersizi yapıyor.
Bir asker yani bir şey değil. Kapı bu kadar
şimdi bir ağırlığın olması lazım. Sen bir öneriyle geliyorsun. Bütün hem içeride hem dışarıda çok popüler bir adamsın. Ve de getirdiğin öneriler yaklaşık 2 dakikalık bir Google araştırmasıyla imkansızlığı ispat edilebilecek şeyler. Ve tabii bu background oldu. Ben bu konuda Cihat Yağcı'nın bu deklarasyonda neden vardı, neden yoktu veya rolü neydi bu konuda daha fazla bilgi edineceğimizi düşünüyorum. Bugünkü Erdoğan konuşması bence Erdoğan... Evet, çok sert girmedi ama görüntü benim anladığım bunu böyle yavaş yavaş bugün 10 tane amiral aldı. Zaten Erdoğan mesaj olarak da yakın zamanda medyada bunların aile ilişkilerini göreceksiniz diyerek yarından itibaren veya bu hafta itibariyle Sabah gazetesinde veya diğer havuz organlarında yavaş yavaş bu imzacıların artık ne türlü yayınlar yapılacaksa üzerine gidileceği ortaya çıktı.
Belki orada atfedilen parti orta ana muhalefet.
CHP. Tabii. Evet. Tabii ki. CHP'yi tam zaten CHP ile ilgili de CHP tam bu işin ortasında dedi. Tabii demokrasiden yana ya kendisine göre anladığım kadarıyla çok iyi bir fırsat yakaladığını düşünüyor ve de tek bir günde harcamak yerine böyle haftalarca sürecek. Bugün 10 amiral, 2 gün sonra 8 amiral, 4 gün sonra aman şu ortaya çıktı. WhatsApp görüşmeleri olduğu söyleniyor. Mesela WhatsApp görüşmeleri eğer bu işte 100 küsur amiral ki bu belki daha fazladır. 104 tanesi imzası daha fazla kişi öğrenmiş olabilir. Onlardan alınan WhatsApp şeyleri de olabilir. Screenshot denilen WhatsApp görüşmelerini belki göreceğiz. Bunlar tamamıyla herhangi bir duyum olmadan bugünkü konuşmadan izlenimlerim. Böyle İngilizce'de milking diye bir tabir vardır. Bir iki gün bir haftada harcamak yerine anlaşıldığı kadarıyla böyle birkaç haftaya. Tabii bu esnada Türkiye'de %16'lık bir enflasyon vardı bugün. TÜFE'nin rakamlarıyla %16.
Ekonomiye sonra geçelim.
Çünkü yok, ekonomiden bahsetmeyeceğim. Ekonomiden bahsetmeyeceğim. Bugün TÜFE ile %16'lık bir rakam çıktı. Kimse konuşmadı. En azından birkaç gün boyunca da kimse ekonomi konuşmayacak. Bu açıdan da anlaşıldığı kadarıyla iyi. Bugün konuşurken bir de şunu söyledi. Boğazlar üzerinde Türkiye'nin tam egemenliği yok dedi ve de oradan Kanal İstanbul inşa edildiğinde işte orada tam egemenliğimiz olacak gibi bir laf da söyledi. 2009 yılında Amerika'da çok büyük bir ekonomik kriz varken zamanın Obama'nın baş müsteşarı Rahm Emanuel'in çok ünlü bir söz söylemişti. Hiçbir büyük kriz israf edilmemeli. O söz tarihe geçti. O zamandan beri de herkes kullanıyor. Burada da karşımızda 104 kişilik bir imza var. Bir deklarasyon var. Bir amiral imzası var. O zaman biz bunu alalım ve bu büyük krizi boşa harcamayalım. Şunu söylemem lazım. Benim yakından bizzat tanıdığım çocukluk arkadaşlarım var. Ta 2014-2015 yıllarında Kanal İstanbul'un inşa edileceği, gerçi değişti biraz ama aşağı yukarı hep aynı rut. Buralardan arsa almayı düşünen ve alan planlamış AKP'ye yakın insanlar vardı ta o zamandan. Ben 5-6 yıl öncesinden bahsediyorum, darbe girişiminden önce. O zamandan beri kesinlikle binlerce, on binlerce AKP yanlısı oralardan arsalar aldı ve bu insanların tabii birçoğu varlıklı insanlar ve bu insanlar Kanal İstanbul'un inşa edilmesini bekliyor ve belki de ondan dolayı en büyük faktörlerden bir tanesi Erdoğan'dan desteklerini çekmiyorlar ve bu insanlar varlıklı insanlar dediğimiz gibi. Bundan dolayı Kanal İstanbul'un inşa edilmesi için dahi bu 104 kişilik deklarasyonun bence çok güzel bir şekilde kullanılmaya devam edecek ki bugün de Çevre Bakanı'ydı zannederim Murat Kurum. O da bir tweet atarak tabii tepeden girdi, bodoslamasına girdi ve tam da zamanı biz bu Kanal İstanbul'u inşa edeceğiz şeklinde herhalde bir kampanyanın böylece fişeği de atılmış oldu diye gördüm bugün.
Böylelikle imzacıların aslında bu emekli amirallerin sadece gecenin bir vakti durduk yerde bu bildiriyi gündüz vakti yerine girmeleriyle büyük bir hata yaptıkları anlaşılmıyor. Aynı zamanda bu bildiriye bu Montre ve Kanal İstanbul bulamacını eklemiş olmalarının da büyük bir hata olarak ortaya çıktığı net olarak anlaşılıyor. Yani Kanal İstanbul'a eğer bir itiraz yapılacaksa büyükelçiler bildirisi olsun. Bugün yine emekli milletvekilleri ya da eski milletvekilleri bildirisi olsun. Kanal İstanbul'a eğer çok ciddi ve seferberlik halinde bir itiraz edilecekse çevre sorunları, çevre kaygıları üzerinden yapılmalıydı. Tabii bunların hiçbirisi yok o bildiride. Ve böyle bir tam da korelasyonu olmayan bir bağlantı kurma üzerinden yapılırsa o zaman Erdoğan da ustaca bunu kullanır. Nitekim bugün kendisine son derece hak verdirecek bir açıklama yaptı. Hem Montreux Sözleşmesi'nin üzerinde haklı bir şekilde Türkiye'nin tümüyle bir egemenlik hakkı olmadığını söyledi. Hakikaten yok. Çünkü bu bir uluslararası uzlaşmaya dayalı. Belli bir ölçüde de Türkiye'nin yetkilerini kısıtlayan, tek yetkiyi ona vermeyen bir sözleşme. Onu da anlatmış oldu. Ve bunun üzerinden yeni bir söylem kuracağını ve bütün bu söyleme hakim olacağını işaretini de verdi. Dolayısıyla burada da bir geri tepiş var. Ama şimdi gelelim asıl mevzuya. Bu ısınma hareketlerinden sonra asıl bu gece Avukat Celal Ülgen'in açıklamalarına. Bu aslında yeni bir şey. Celal Ülgen biliyorsunuz yani Ergenekon ve Balyoz davalarında da öne çıkmış olan bir tecrübeli avukat. 10 emekli amiralin avukatlığını topluca üstlenmiş durumda ve şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki bu 10 emekli amiral ifadelerinde şunu söylüyorlar diyor. Biz bu bildirinin metnini okuduk, imzalar mısınız diye sordular. Biz de sakınca görmedik ve imzaladık. Metni yazan, edit eden, redakte edenler bizler değiliz. WhatsApp grubunda metni paylaşanlar da değiliz. Basına verenler de değiliz. Bu 10 kişi ne bir araya gelmiştir, ne metni hazırlamıştır, ne de metni basına vermiştir. Ortada metni hazırlayan bir beyin yok. Tek kişi var, o da İyi Parti. Altını çiziyorum. İyi Parti kurucularından Ergun Mengi. diyor. Ve devam ediyor. Bunlar önemli. Savcılık soruşturma başlatıp 10 kişiyi gözaltına alın, evine işte bilgisayarlarını arayın diyorsa bu 10 kişinin mutlaka bu metni yazmış olması, hazırlığını bir araya gelerek yapmış olması lazım. Tekrar ediyor. Ne bir araya gelindi, ne metin hazırlandı, ne de metin basına verildi. Şimdi diyor ki Hürgen, bu neresinden çıkaracaklar suçu onu bilmiyorum diyor. Montre konusunda bu açıklamayı kim yapacaktı? İşte Turşucu Uşit mi yapacaktı? Pazarcılar Derneği mi yapacaktı? Elbette emekli amiraller yapacaktı vesaire. Şimdi bunlar önemli ve bambaşka soruları gündeme getiren açıklamalar. Burada hemen şunu düşünmeliyiz. Yani bir veya birkaç köstebek var mı? Soru işareti. WhatsApp grubundan yazışıyorlar. WhatsApp grubu mesajlaşmaları büyük bir ihtimalle izlenmiş olabilir, izleniyor olabilir. Çünkü bunu bu kişiler hazırlamadıysa tek başına Bülgen'in söylediği gibi İyi Parti kurucularından Ergun Mengi hazırladıysa o zaman burada çok ciddi sorgulanması gereken bir tuhaflık var. Buradan yeni sorular üreyecek yarından itibaren. Köstebek lafı zaten bugün sosyal medyada geçmeye başladı. Bir tezgah mı var?
İyi Parti, o zaman niye bu amiraller hedef alındı acaba?
Sadece CHP'yi değil, İyi Parti'yi de sıkıştıracak bir operasyon gündeme getirebilecek nitelikte açıklamalar bunlar. Yani net olarak hepsi ortak aynı ifadeyi vermiş sorgulayanlara, savcılığa. Dolayısıyla yepyeni ve son derece tuhaf bir durumla karşı karşıyayız demektir. Bakalım yarın Ülgen kendisine başka, şimdi bu tek açıklama, sorular sorulacak. Belki bu gece televizyonlarda bir yerlere bağlanıp açıklamalarını devam ettirecek. Onların hepsini göreceğiz. Yani bence burada dediğim gibi zaten karman çorman bir metin. Zamanlaması açısından tepki doğurması doğal olan bir metin. Ve biz böyle bir durumla karşı karşıyayız.
Yani şimdi CHP'nin içine de hep söylüyorum, CHP'nin içi de İYİ Parti'nin içi de yapısı da bu bizim derin dediğimiz devlette çok bağlantılı isimlerle kaynıyor. Bu AKP'de de var ama yani sadece CHP, İYİ Parti'ye özgü bir şey değil. İşte televizyonlara çıkan partiler adına siyasetçilerin çoğu aslında bu misyonla çıkıyorlar. İşte CHP'nin grup başkan vekillerinin konuşmalarına bakınca o zaman daha sert onun yaptığı açıklama. Ege'de de git, Libya'da da sonuna kadar git, Doğu Kıbrıs'ta da git vesaire gibi. Yani eğer bir kışkırtma varsa orada var diyebilirsiniz ama neden bu amiraller böyle birdenbire şeytanlaştı? Yani bu Stalin'in ünlü siyasi davalarına dönüştü birden. Neden bu 10 amiral ve ortaklaşa cemaate karşı eylem yaptıkları, silahlı kuvvetlerden temizlenmesi için mücadele verdik, birlikte mücadele verdikleri bu insanları hem Erdoğan, hem Bahçeli, hem Perinçek grubu neden hedef aldık? Bakınca İçişleri Bakanı'na daha yakın durduğu söylenebilecek Sözcü gazetesiyle Cumhuriyet dışında sahip çıkan da yok bu insanlara. Yani hukukunu, hakkını dile getiren herkes zevzeklik diyor, şu diyor, bu diyor ama kimse neden bu insanları sabah kadar bir bildiri yazıldı diye bunu, Ergenekon davalarında gördüğümüz tip bir CHP cevalliği yok. Yani
bazı emekli subaylar, emekli generaller falan savunuyorlar. Yani
evet, çok az yani.
Şimdi olanlar savunuyorlar.
Yani şimdi bu insanlarla ortak bir şeyimiz yok. Bize FETÖ deyip duran biriydi o şey. Emekli
Cem Gürdeniz.
Cem Gürdeniz her yerde, her ortamda.
O herkese FETÖ diyor zaten.
Evet. Yani ama sonuç itibariyle ona yapılan bu hareket, sabaha karşı evinden alınması, sanki elinde şeyle Talat Aydemir gibi birilerini örgütlemiş, yönetime el koyacakmış muamelesi yapılması. Bir de Yargıtay'ın daha...
Ömer Faruk Gergerli oldu, ondan daha fazla tırnak içinde suçlu değil.
Tabii ondan tabii. Yani onları çok konuştuğumuz için... Onu çok vurguladığımız için yani bu devletin yanında olmuş her şartta. Erdoğan'ın yanında olmuş insanlara bu muamele yapılıyorsa zaten Erdoğan'la birlikte hareket etmeyen, ona karşı duranlara neler yapılabileceğinin ve yapıldığının en açık göstergesi. Yani bir gecede bu kadar nasıl sattılar insanları anlamak mümkün değil gerçekten.
Evet, o sebep üzerinde çok durulacak tabii ama yani saatler geçtikçe daha farklı boyutlar ortaya çıkmaya başladı. Bu ilginç. Yani burada
bu arada
belli ki evet.
Bu arada yarın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen zannederim saraya gidecekler değil mi? Ben emin değilim, Ankara mı İstanbul mu? Erdoğan'la bir görüşme yapacaklar. O açıdan da şimdi tabii bu isimler Cem Gürdeniz başta olmak üzere bu amirallerin çoğu, hepsini bilmiyorum tabii de en azından Cem Gürdeniz gibi simgesel bir isim var orada. Mavi vatan anlayışının mimarı. Şimdi bu gibi, böyle bir ismin bu şekilde içeriye alınması gece yarısı sabaha karşı neyse tutuklanması tabii Avrupa Birliği'ne için de herhalde bakın işte Doğu Akdeniz'de tansiyon yaratmaya sebep olan sahiplerden biri olan veya faktörlerden biri olan mavi vatanın mimarına attık içeri ve bunlar bana yine darbe için uğraşıyordu deyip muhakkak bence %99 bu argüman kullanılacak yarın. Peki buna karşı bu Avrupa Birliği liderleri nasıl bir demeç verecek, açıkçası ben çok merak ediyorum. Mesela
izleyecekler herhalde.
Bugün mesela Büyükelçi Jeffrey malum Trump döneminde James Jeffrey Trump döneminde ilk önce hiçbir zaman Trump ile çalışmam diye mektuba imza atan ve 100 küsur kişi içerisinde imza atmış insanlar içerisindeki Trump tarafından işe alınan tek isim, diplomat olan veya bir iki isimden biri olan ama en görünür isim olan James Jeffrey son günlerde çok aktif, çok ilginç bir yeni bir mülakat verdi. Bugün Anadolu Ajansı'nda yayınlandı. Şimdiye kadar bizim tahminimiz, yani bu adam böyle davranıyor falan dediklerimizi açık açık söyledi. Ne söyledi? Şunu söyledi: Türkiye'yi Soğuk Savaş'taki gibi görmemiz lazım. Ve şöyle bir tavsiye yaptı Erdoğan'a: 6 ay daha bekleyin, 6 ay içerisinde benim beklentim Türkiye aynen Soğuk Savaş'ta Amerika'nın yani iç işlerine karışmama, ki bunu da söyledi bu arada, artık dolaylı üstü örtülü falan da değil, bizim başka ülkelerin iç işleriyle, iç sorunlarıyla uğraşmamıza gerek yok. Bizim büyük bir koalisyon kurmamız lazım. Bundan dolayı da 6 ay kadar sonra ilişkilerin daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye bu koalisyon için işte Soğuk Savaş'ta gibi davranmamız lazım. Bununla kastettiği nedir Jeffrey? Belki de işte yaklaşan...
6 ayda neyi kastetmiş olabilir? 6 ay dediği nedir?
Yani ancak tahmin edebiliriz. Belki Ukrayna'da gerçekten Rusya ile Batı arasında, ki bunu ilk defa geçtiğimiz haftalarda Ahval öne çıkarmıştı. Ukrayna'da demlenen bir sorun olduğu ve Türkiye'nin orada müdahil olabileceği veya işte bir oyuncu olabileceği. Jeffrey'in tahmin ediyorum 6 ay içerisinde Türkiye'nin iç işlerine bakmayız, umurumuzda olmaz zaten olmaması lazım diyor kendisi şu anda diyor. Muhtemelen böyle bir şey tahmin ediyor olabilir.
Evet.
O acaba Türkiye lobicisi mi oldu?
O Wilson Center'da, Washington DC'de önemli bir düşünce kuruluşunda, ki eskiden darbe sonrasında, öncesinde ve sonrasında Henri Barkey oranın başkanıydı, direktörüydü. Darbe sonrası geçtiğimiz yıl işte Jeffrey görevden ayrıldıktan sonraki görevden ayrılma günü de tabii Trump kaybettikten sonra görevden ayrılacağını istifa etti. O geldi oraya. Orada etkili bir isim ve tabii önceki dönemde profili çok yüksek bir kariyer diplomat olduğu için de şimdi her söylediği, özellikle Anadolu Ajansı'na konuşuyor. Birçok AKP yanlısı gruplara konuşuyor. Biz Ahval olarak da bu arada talep ettik birkaç defa mülakatı. Bize de olumlu cevap vermesini bekliyoruz. Ahval'i yakından izlediğine zaten eminiz. Bugünkü demeçleri de dahil olmak üzere söylediği sözleri yakın bir şekilde mercek altında alıp objektif bir şekilde bugün olduğu gibi yayınlıyoruz. Yani lobici değil ama özellikle darbe öncesi ve darbe sonrası, tabii lobici değil derken biz görünenler itibariyle söylüyoruz. Trump döneminde zaten resmi bir görevi vardı. Ama darbe öncesi ve sonrası Washington DC'de Erdoğan yönetimini Washington DC'de en iyi savunan, en iyi anlatan diyeyim tırnak içerisinde Türkiye uzmanı olarak görüldü.
Peki. Söylediklerinden devam edelim o zaman. Şimdi ikisi de çok ilginç dile getirdiklerini. Bir tanesi yani biz Mavi Vatan ekibini tespit ettik, teşhis ettik ve aldık içeri. Ey Ursula derleyen ve Charles Michel diye üzerinden bir şekilde bir mesaj dile getirilmemişse belki bu şekilde de söylenecektir. Bir kere bu devreye girebilir. Bunun bu açıdan zamanlaması klasik tabirle manidar diyelim. Belki de bir tesadüf, bilemiyoruz. Ama buradan bir takım çıkarsamalar yapabiliriz. Yani Ukrayna'daki konjonktür, Karadeniz ve bir de bunun yanı sıra Avrupa Birliği ve 6 aylık bir süre. 6 aylık süre tabii şu tezi de güçlendiriyor. Kasım ayında seçim bekliyoruz diyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Yani bir Erdoğan'ın tepe tepe kullanacağı bir süre. Aslında 6 ay. Bir kere şu anlaşılıyor. Sonuçlara geçecek olursak oradan sonra da toparlayalım diye önereceğim size. Sizden de tabii değerlendirmeleri aldıktan sonra. Birincisi bugünkü konuşmadan iki sonuç belki çıkartabiliriz. Bundan sonra atacağı adımlar konusunda. Belki bu 104 imzacı içerisinden seçilmiş. Çünkü hiç kimsenin hepsinin tahliye edilmesi ve bir şekilde oluruna bırakılması geri adım olarak algılanacaktır. Çünkü hiçbir şey olmamış gibi davranma algısı üretecektir bu. O ekip içinde sessiz kalmayacağını bildiğimiz figürler var. Mesela Türker Ertürk çıkar çıkmaz konuşmaya devam edecek vasıflara sahip birisi. Bir de onların destekçileri var dışarıda tabii. Herhangi bir şekilde tahliyelerle sonuçlanırsa bu ekip cesaretlenebilir de, yani bize bir şey olmadı demek ki biz haklıymışız üzerinden gidebilir. Bir ya da birkaç kişi seçilmiş gözaltından tutukluluğa çevrilebilir. İhtimallerden söz ediyoruz, olasılıklardan.
Listeyi vermişlerdir zaten Adalet Bakanı'na.
Seçilmişlerdir tabii. Ama bu bir boyutu. İkinci boyutu bugün verilen mesaj, az önce ilanın da üzerinde durduğu bu, yani CHP'ye yönelik doğrudan doğruya adını anarak söylediği şeyler önemli. Çünkü yarından itibaren medyaya bir takım WhatsApp yazışmaları da olabilir, dolaylı konuşma tapeleri de olabilir, fotoğraflar da olabilir. CHP üzerinden giderse demek ki artık bundan sonra HDP ile ilgili baskılama operasyonları devam ederken burada radar ekranına iktidarın CHP de girecek demektir. Tabii az önce andığım metnin eğer İyi Parti kurucularından o kimlikle artık anılmaya başlanan Ergun Mengi tarafından yazılıp teklif edildiği ortaya çıkarsa Meral Akşener'in de çok ciddi ölçüde zorda kalacağını da çıkartabiliriz bir şekilde. Bir boyutu daha var, ondan sonra size vereyim sözü. Bu da şu, yani darbelerin devamını ve bunun tehlikesini vurgulayan kısımlar da vardı Erdoğan'ın bugün yapmış olduğu konuşmada. Buradan lafı çevirdi ve yeni sivil anayasa hazırlıklarına getirdi. Yani buradan da bir şekilde selden odun kapma hali hissediliyor. Bunu daha geniş ve kapsamlı ve derinleştirilmiş bir kampanyayla muhalefeti daha çok sıkıştırmak için de kullanabilir. Yani elinde avantaj üstüne avantaj var. Tepside kendisine sunulmuş olan bu tabldottan seç al şeklinde bakabilir Erdoğan. Yarından itibaren durumu göreceğiz. Benim sözlerim, söyleyeceklerim bu kadar bununla ilgili olarak, ama son olarak siz bir turda gidip bakalım ne diyeceksiniz.
Yani İyi Partili o şahıs bir tuzak olarak mı yoksa gerçekten ona inanarak mı hazırladı bilmiyoruz. Yani ama söylenebilecek tek şey var. Eğer Meral Hanım başta olmak üzere muhalefet daha ilk günden tutarlı bir şekilde, tabii sadece bu konuda değil, her alanda çıkıp bu bildirinin yazılma, imzalanma ve yayınlanma hakkını savunabilseydi, bunun bir darbe girişimi olmadığını, uzaktan yakından ilgisi olmadığını belirtebilseydi, yani Erdoğan darbe diyorsa Hulusi Akar'dan şüpheleniyorum diyor o zaman. Yani kim yapacak darbeyi? Silahlı kuvvetlere tamamıyla hakim olan, istediğini atayan, istediğini komutan yapan çok güçlü bir figür. Eğer darbe yapılacaksa Türkiye'de onu şey yapar, Hulusi Akar yapar. Emekli amiral kayıkla mı gidecek Ankara'ya? Yani onun anlam ve önemi yok. İşte bu ilkesel tavrı olmadığı için Kürt meselesinde ikircikli, de hukuk meselesinde ikircikli, cemaate yapılanlar karşısında suskun, kaçınılmaz olarak İYİ Parti'ye de gelecek, CHP'ye de gelecek. Gelmesi de lazım. Yani bu partilerin, yöneticilerinin toplumdan, çektiklerinden, yaşadığı acılardan bu kadar haber kazanması, sadece kendi dertlerine, koltuklarına, emekli maaşlarına düşkün olmaları başlarına geleceklere müstahak olduğunu gösteriyor. Yani CHP'ye de gelir elbette, İYİ Parti'ye de gelir. Gayet de doğaldır. Yani bunu bizim için şaşırtıcı değil. Yarın öbür gün CHP'den de fotoğrafları çıkanların içinden 4-5 kişi gözaltına alınırsa ve CHP'nin darbeci kim tarihiyle birlikte öne çıkarılırsa da hiç şaşırmam. Gayet de doğaldır. Yani bunu Erdoğan dış politikadan çok içeride muhalefeti iyice ezmek, kimliksizleştirmek, susturmak için zaten çok konuşan, mücadele eden, sokakta olan, halkın dertlerinin yanında olan bir muhalefet yoktu. Boğaziçi'li öğrenciye de sahip çıkmıyor. Helikopterden atılan Kürt'e de sahip çıkmıyor. Şeye de sahip çıkmıyor yani Ömer Faruk Gergerlioğlu'na. Biraz da kendileri de yaşasın yani, öyle milletvekili dokunulmazlığını bir talimatla kaldırmaya razı olan bir parti, ana muhalefet partisi, her türlü bedeli ödemeye bence müstahaktır. Yani bunda üzülüp şaşırılacak bir şey de yok. Öyle diyorum ben.
Peki, İlhan?
Ben de geçmiş olsun diyorum Cem Gürdeniz başta olmak üzere yakalananlara. Her ne kadar sizin de dediğiniz gibi Ahveli sürekli FETÖ'cü olarak bir aralar, özellikle geçtiğimiz yaz döneminde o Doğu Akdeniz'de artan tansiyon döneminde Ahval hem İngilizce hem Türkçe çok yakından izledi olanları. O esnada dediğiniz gibi ben unutmuştum açıkçası. Buna rağmen biz, ya yani ben kendi adıma konuşuyorum tabii.
Cem Gürdeniz'in şeyler bize yapışmaz. Dolayısıyla kendisini başka bir damga bulması lazım artık. Yani yoruldu o şeyler, o aynı şey.
Onlar şimdi işte FETÖ'cü.
Şimdi yani onlara FETÖ'cü deniyor. Evet, kesinlikle. Yani bunlar tabii ki üzücü durumlar. Kendilerinin ifade özgürlüğünü ben görüyorum. İfade özgürlüğü olarak kullanmak istediler. Bu arada ben önümüzdeki günlerde ve haftalarda yakından izlemeye çalışacağım başka bir konuda ulusalcılar içerisindeki bu bölünme. İşte bir taraftan Oda TV olanları böyle izliyor, uzaktan izliyor. Beryans'ın malum Oda TV'den ayrılanların Nihat Genç'in önderliğinde kurulmuş bir yerdi. Zaten deklarasyon oradan çıktı. İşte Vatan Partisi'nin olanlara yine biraz daha böyle uzaktan seyretmesi. Böyle bir bölünmüşlük de karşımızda var. Herhalde önümüzdeki günlerde bu bölünmüşlükle ilgili Cihat Yaycı'nın olsun, diğer aktörlerin rolleri nasıldı, nasıl bu noktaya gelindi ve tabii Erdoğan da zaten bu sözleri de verdi medya aracılığıyla, muhakkak ellerinde şimdiden bir şeyler vardır. Yakından izlemeye devam edeceğiz ve yarınki AB liderleriyle yapılan görüşme, o görüşmede insan hakları ile ilgili herhangi bir atıf yapılacak mı? En ufak bir söz söylenecek mi? Çok merak ediyorum. Herhalde bu iş en azından önümüzdeki bu hafta özellikle çok yoğun bir şekilde devam edecek. Biz de izlemeye devam edeceğiz.
Peki yine merak... Evet.
Perşembeye kadar eşi açıklama yapmış Gürdeniz'in, ifade veremeyeceklermiş. Öyle tutacaklar belli ki Perşembe.
Evet, öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Evet, yani bakıyorum sürekli olarak, yani haklı bir şekilde tabii, çünkü ilkeler önemli. Bu işte gözaltına alınan imzacı amiral, emekli amiralleri savunan, ifade özgürlüğü üzerinden savunan, insan hakları üzerinden savunan, işte sabahın köründe gözaltı alınmaları üzerinden haksız bulan, eleştiren görüşler var. Bu sahneler sanki ilk kez yaşanıyormuş Türkiye'de gibi bir şaşkınlık hali üzerinden ifadeler ortalığa saçılmış durumda. Şunu bir kez daha hatırlatalım. Bunlar sadece hafta hafta, gün gün, yıllar boyu süren hukuk dışı, kanun dışı, demokrasiyle uzaktan yakından alakası olmayan, hukukun üstünlüğüyle alakası olmayan uygulamaların, icraatların sadece yeni bir takım uzantıları. Ve bunun acı olan tarafı, ittifak kurduklarından beri AKP ve MHP ile televizyon dolaşan çoğu bunların, bu emekli amirallerin, o televizyonlarda bütün bu vahşet, dehşet yaşanırken tek kelimeyle ağızlarını açmamış olmaları. Bu kadar laiklik savunucusu olan görünen bu emekli amirallerin, Ayasofya gibi dünya abidesi bir müzenin camiye çevirirken ağızlarını açıp tek kelime sarf etmemiş olmaları. Buna benzer çok örnek öneri sürebilir ama dediğim gibi hep söyleniyor, yani kitaplarda da yazıldı. İşte bu şekilde bir katı otoriterleşme devam ederse, koyu otoriterleşme, sıra bir şekilde herkese geliyor. Bunu acı bir şekilde hepimiz bir kez daha buna tanıklık ediyoruz. Bunu onlar da tecrübe ediyorlar. Bir son bölüm kaldı. Onu da vurgulamadan geçmeyelim. Aslında ne dedik? Ergun Mengi İYİ Parti kurucu üyesi. Bir de tabii Metin Gürcan var. Metin Gürcan da Deva Partisi. Yani Ali Babacan'ın lideri olduğu partinin kurucu üyesi. Bugün bildiri ne anlama geliyor yazısında önemli bir bölüm var. Onun da okumak istiyorum. Sırf bu bölümü. Çünkü önemli bir şeyin altına parmak, altını çiziyor Gürcan. Diyor ki, artık iktidar Kemalist anti-Amerikancı görüşleriyle tanınan sert seküler ulusalcı güvenlik bürokrasisiyle yolunu ayırıyor. Bence bu büyük bir ihtimal. Emekli amiraller bence sadece bu Montre konusundaki çıkışlara kızmadı. 5 Mart 2021'de resmi gazetede Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun değişikliği yayınlandı. Bu harp okulları falan meselesi, sözleşmesi, evet, ayrı bir şey. Bu değişikliğe göre subay ve general amirallerin kadro ile tayin atama işlemlerinin Genelkurmay Başkanlığından alınıp Savunma Bakanlığına devredilmesi ve yine assubayların kadro ile tayin atama işlemlerinin kuvvet komutanlıklarından alınıp Savunma Bakanlığına devredilmesi Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ve emekliler arasında büyük rahatsızlık yarattı. Bu kanun değişikliği asker camiası içinde 2021 Ağustos'unda iktidara daha yakın ve daha itaatkar bir Türk Silahlı Kuvvetleri dizayn etmek için yapılacak bir tırpanlamanın, tırnak içinde, kanuni altlığı olarak görülüyor. Tam da bu nedenle hem bu bildiri sonrasında açılan soruşturmada gözaltına alınacak muvazzaf general amiral olup olmayacağı ve 2021 Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura sürecinde terfi ve emekli edilen general amiral listeleri büyük önem kazanıyor, diyor Metin Gürcan. Bu 5 Mart meselesi aslında bildiriye yansıtılmayan ama arka planda büyük rahatsızlık yaratan bir şey olarak aktarılıyor kendisi tarafından. Bunu çok ciddiye almak gerektiği kanaatindeyim ben. Evet, eklenecek bir şey yoksa burada noktalayalım. Ergun İlhan,
çok teşekkürler
bu değerlendirmeler silsilesi için. Yine izlemeye devam edeceğiz. Belki yarın yine bir canlı yayın yapma durumumuz olacak. Çünkü dediğimiz gibi Avrupa Birliği'nin iki üst düzey şahsiyeti Erdoğan'la bir nevi huzura çıkma denebilecek bir görüşme gerçekleştirecekler. Ondan sonra bakalım ne gibi mesajlar ve duyacağız ve başka tabii tepkiler de olacak bütün bununla ilgili iç siyasetten, siyasi liderlerinden, liderlerden, muhalefetten ve kanaat önderlerinden. Evet, görüşmek üzere diyelim. Evet İlhan.
Evet. Kapatmadan herkes like eder, beğenir ve de abone olursa kanala, böylece sonraki yayınları da otomatik olarak almış olurlar. Herkese bugün de çok büyük bilgi vardı. Herkese vakitlerinden dolayı ben teşekkür ediyorum.
Peki. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.
Güle. İyi akşamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.